Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur. Bugün yine gündeme farklı bir bakış açısıyla hayırdır inşallah, hayrola diye dalmaya çalışacağız. Hayırdır Mehmet abi, hayır olsun inşallah.
Hayır olsun inşallah. Bu üçüncü programımız.
Nasıl intibalar?
Biz aile içinde dinliyoruz, ailecek takip ediyoruz. Hani klasik bir şey vardır ya, ailecek takip ediyoruz. Bizim aile en azından takip ediyor.
Kendi kendimizi takip ediyoruz.
Herhalde.
En azından reyting biliyoruz yani kaç kişi dinlediğini.
Bir hazırlık da yapmıyoruz doğrusu yani. Şimdi gel oturuyoruz, burada direkt konuşuyoruz. Bir gündem takibi de yapmıyoruz ama yapsak mı daha iyi olur onu da bilmiyorum.
Biz biraz pazar gününün programı, biraz pazar modundayız abi. Yani pazar aslında şimdi kutsal dinlerde... İşte Hristiyanlıkta gün pazar olmuş.
Evet.
İbadet günü. Yahudilikte cumartesi malum. İslam'da cuma günü. Fakat cuma bizde daha böyle bir hem cuma namazının olduğu, hani hem tatil
gün,
gibi,
değil mi? Son gün, şeyin son günü. Mesainin son günü.
Mesainin son günü ama hani İslami bir hayat tarzından yola çıktığımız zaman cuma acaba mesela şeyde Suudi Arabistan'da ve diğer sahil Arap ülkelerinde perşembe neredeyse öğleden sonra başlar tatil. Evet, cuma ve tamam. Cumartesidir. Pazar evet. Günde haftanın ilk günüdür.
İlk günü.
Bizde cumamız zaten kılmamız gereken, gitmemiz bir şekilde evet. Devam etmemiz gereken bir ibadet. Cumartesi pazar da tatil zaten. Bizde neredeyse üç gününde bir kutsallığı söz konusu yani.
Evet. Pazar günü eskiden şimdi değil de mesela eskiden yıkanma günüydü. Yani şey yanar o gün. Şofben yanar.
Şofben
yanar. Herkes sırayla yıkanır.
Evet evet. Evet. Herkes kızarır. Şey olur bir de böyle yüzü parlar da herkesin.
Evet, ilk giren şanssızdır, soğuk banyodur değil mi?
Evet, bunu birçok kişiyle konuştum gerçekten. Yaşı herhalde 40'ın üzerinde olan herkes o tür şofbenlerden aslında hamama benzeyen banyolardı o banyolar. Çünkü hakikaten içerisi çok sıcak olurdu. Bir de tabii şey vardı, kömürlü sobalar vardı. Kömürlü evet. Sobalar da kalmadı. Şimdi bir taraftan havalar soğumaya başladı.
Doğru.
Doğalgazlarla ilgili insanlar artık doğalgazın sadece bir belki bakımını yaptıracak. Ama o kovalık sobaların doldurulması vardı mesela. Ben hiç unutmam. İki tane kovamız vardı nöbetleşe. O iki kovayı doldurmak iki günde bir benim vazifemdi. Bir gün şeydim, stresliydim. Ertesi gün rahattım. O şekilde böyle bir hakikaten tatlı çocukluk hatıralarının içerisinde evet. Bunlar.
Soba da ayrı bir kültürdür değil mi?
Evet,
mesela
evet.
Ben de tabii çok hatırlamıyorum ama şimdi görüyorum böyle kuzine denilen şeyler var. Tekrar onları yerleştirenler oluyor. Hatta orada işte yemeğini ısıtanlar, çayını demleyenler,
evet.
Patates, kestane falan pişiriyor, anlatılıyor. Mesela şimdi tekrar bir dönüş var. Yani böyle yaz bahçesi, kış bahçesi gibi balkonlar var artık böyle yaz bahçesi, kış bahçesi diyorlar. Oralara kuruyorlarmış falan. Bir nostalji şeyi tekrar.
Ya mesela kuzine vardı bizim memleketteki evde. Orada yemek pişer. Kestane yapılır. İnsanlar ısınır zaten. Üstünde çamaşır kurutulur. Ondan sonra her türlü yani bir de hayatın merkezidir yani. Evet. Herkes bir gelir orada bir ısınır. Ondan sonra muhabbet orada döner dolaşır. Çay orada kaynar. Dolayısıyla hakikaten kuzine bir hayatın merkeziydi. Şimdi hakikaten bu hayat tarzlarının değişmesiyle ilgili Mehmet abi siz tabii İstanbul'da doğup büyüdüğünüz için daha çok belki buradan İstanbul merkezi konuşabilirsiniz. Bir ara mesela yaz tatillerinde yazlık modası vardı.
Evet.
Hani onu değişimi belki görmek açısından. Herkesin bir yazlığı olması sanki böyle bir Allah'ın
evet.
Emri gibi. Oraya gidilir. Hep de senenin aynı dönemlerinde aynı yazlık komşularıyla beraber
evet.
Olunur. Yazlık komşular, kışlık komşular gibi bir evet. Şey vardı. Şimdi o yazlık şeyi kalmadı gibi sanki eskisi gibi. Biraz daha artık böyle insanlar tatili daha az mı yapıyorlar? Yoksa daha farklı yerlerde yapayım diye o yazlık kendisini mahkum ediyor çünkü bir yere sonuçta. Hı. Ondan mı kurtulmak istiyor? Nasıl bir şey?
Yani tabii o ayrı bir kültürdü. Ben onun çok kalktığını zannetmiyorum. Yani özellikle bizim bölgelerde de yazın ciddi bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Yani trafik bile olmaz yani yazın artık. Belli özellikle Temmuz Ağustos diyelim yani Haziran yine bir telaşa şeyidir. O şey Anadolu kültüründe de vardır işte bağa çıkmak efendim
yaylaya
çıkmak gibisinden. İstanbul'da da denize gitmek vardı. Hatta işte o Çekmece Kumburgaz'dan itibaren hep Yani aşağı yukarı şimdi yarım saatte gidilen yerler belki o 1,5-2 saatte varılırdı. Mesela Silivri'de bizim yazdığımız vardı. Oraya 2 saat, 2,5 saatte falan giderdik. Ciddi bir trafik olurdu tek bir hat olduğu için. Yazlıkçılıkla şimdi tatilcilik var. Bu ikisi farklı şeyler. Mesela tatilci her şeyi saatlik yaşayan, her şeyi bir güne, 2 güne, 3 güne sığdırmaya çalışan
çünkü
bir insan.
Çünkü sınırlı tatil zaten. Evet. Yani bir hafta 10 gün alabilmiş.
Var, bir evet. haftası var, 5 günü var. Her şeyi orada sığdıracak. Onun için o muhakkak denize girer. Muhakkak işte varsa gittiği yerde işte sauna varsa ne diyorlar onlara?
Spa diyorlar.
Yani spa imkanları varsa hepsinden faydalanma. Ama yazlıkçı mesela 3 ay 4 ay oradadır. Bir hafta denize girmediği olur. Her şeyi daha böyle sükunet içinde yaşar. Tatilci bir telaş içinde yaşar. Mesela gittiğimiz yerle de ilgili. Mesela bütün o tarihi eserleri görmek zorundayız. Müzeleri görmek zorundayız. Siz de gitseniz Avrupa'ya mesela. Ya işte Paris'te falanca müzeye gidin. Viyana'daki şuraya gidersin. İşte İspanya'da şuraya illa gitmeye çalışırsın. Ama İstanbul'da belki o tarih müzesine hiç gitmemişindir. Ama orada para verip gidersin mesela.
Yani dinlenmekten daha çok böyle koşturmak gibi.
Koşturmadır
bir şey.
Evet tatil. Evet. Bir hafta bir de ciddi şimdi hani insanlar eskiden böyle tatille akrabalar gelir, şunlar gelir, bunlar gelir. Yani o anneler hakikaten mutfaktan çıkamazdı tatil boyunca. Onlara eve gelmek bir dinlenmeydi o zaman. Şimdi işte her şey dahil, her şey içinde. Yemek yapılmıyor, şey yapılmıyor. Evle uğraşılmayan şey devre mülkler var belki sizin dediğiniz gibi. Veya 5 yıldızlı yerler var. Mahdut bir zamanda oraya gidiliyor. Yani tatil ihtiyacı bitmedi ama bir format değiştirdi gibi sanki.
Biraz hayatın hızlanmasıyla alakalı sanki. Hayat o kadar hızlandı ki ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Yani zaman daha mı hızlı akıyor? Herkes bir yerlere yetişirmeye çalışıyor. Biz evet. İstanbul'dayız o yüzden mi böyle bir bende bir hissiyat var. Sürekli koşuyor herkes sanki böyle bir yerlere yetişmek çabası.
Doğru o da var.
Sükunet mesela dediğiniz yazlıkçılarda hakim bir evet. duyguydu. Yani o kalmadı gibi sanki yani böyle bir şey yapayım.
Tatilciyle yazlıkçının farkı var. Evet.
Evet. Evet. Yani bu hayatın hızlanmasını da belki şey yapmak lazım. O nereye yetişmeye çalışıyoruz yani.
Doğru. Yolculuk nereye?
Hayrola? Şimdi yolculuk aslında hepimizin yolculuğu camideki musalla taşına. Orayı da hep böyle hani hoca efendilerin zaman zaman böyle biraz da espriyle ya geleceksin buraya işte. Vaktin varken gel. bir gün böyle sağlığın yerindeyken gel.
Elime düşeceksin diye.
Buraya geleceksin, buraya oturacaksın. Şimdi bu noktada da tam bir böyle canlı bir gündem diye camilerde hani hayatın merkezi yapalım camileri diye gençlik merkezleri açalım gibi bir projesi var. Biz cami merkezliliği seven yani cami cemaatinden hiçbir zaman ayrı düşmeyi yani herhangi bir cemaatiniz var mı diye soruyorlar. Bizim cemaatimiz cami cemaatidir en başta yani. Bulunduğumuz bölgenin, mahallenin ya da civarında aslında meskunu olduğumuz caminin biz imamının bizi tanımasını, o caminin bilmesini, o camide bir şekilde bir hukukumuzun olmasını çok önemseriz. Hatta ben genç kardeşlerimizle zaman zaman yaptığımız konuşmalarda, sohbetlerde diyorum ki bak güzel kardeşim diyorum. Yani hangi mahallede oturuyorsan git o cami imamına bir gözük. O seni tanısın yani. Evet. Yarın bir gün ona soracaklar. Senin cami cemaatin kimlerdendi diye. Arada sırada gitsen bile ya bu da vardı desin yani senin hakkında. Bir hüsnü şehadette bulunsun. Dolayısıyla yarın eline düşeceğiz hep beraber. Böyle bir hayatın zaten bizim için merkezinde olması gereken bir şey.
Biz camileri şöyle kabul ederiz değil mi? Bu hani cami cemaatin manasında söylediğiniz için. Mekke ve Medine'nin şubesidir bütün camiler bize göre. Yani orada hem Peygamber Mescidi'nin hem Mekke'nin bir şubesi gibidir. Bütün camiler orayı temsil eder bize göre. Yani ümmetten bir parça olma manasında cami cemaati. Sonra belki özele doğru inebilir, tekkelere doğru inebilir. Ama tekkeyi de o ümmet-i Muhammed olmak kapsar. Hiçbir zaman onun ayrısında bir şey olamaz şeklinde evet. anlıyoruz.
Şimdi işte Diyanet İşleri Bakanlığı da, Başkanlığı da bu çerçevede bir camiyi belki hayatın tekrar merkezi haline getirmek için gençlik merkezleri açalım demiş. Cami biraz önce bahsettiğimiz gibi hayatın zaten bizim için merkezinde olması gereken bir şey. Gençleri de az çok tabii yine hem üniversitede olmanız hasebiyle hem de daha çok onlarla haşır neşir olmanız dolayısıyla az çok nabızlarını tutabiliyorsunuz. Hakikaten bir uçurum var değil mi abi? Onu bir öncelikle tespit edelim yani. Bir cami ile gençler arasında bir uçurum var yani. Bir,
evet.
Bu noktada bir hayırlı bir proje bu. Yani evet. Bu birleştirmek. Ne kadar mümkün olacak sizce?
Ben mesela ulaşmaksa, hani mesela gençlere ulaşmaksa eğer, ben hep şunu söylüyoruz. Her şeye kendi cinsiyle ulaşılır. Biz gencin nesine ulaşmaya çalışıyoruz? Gencin ulaşmaya çalıştığımız şey eğer gönlüyse onun karşılığında bir gönül vermek lazım. Yani böyle bir topluluk hareketlerle olmaz ama şuna ulaşabilirsin. Ya toplu bir şey yaparsın, bir program yaparsın. Orada dersin ki oylarınızı verin. Oyumu verebilirim. Ama toplu bir program yapıp gönlünüzü bana verin dersen o orada geçerli değil işte. Kendi cinsinden bir şey isteyecek. Biz siz daha çok gidiyorsunuz ama gittiğimiz üniversitelerde konferanslar oluyor değil mi? 1000 kişilik programlara katıldık, 700-800'e katıldık. Ama ben orada bir şey söylüyordum yani onların karşısında değil ama yani ben senede 1000 kişiyle olacağıma her hafta 10 kişiyle olmayı tercih ederim.
Her hafta... Hayrola koyalım işte. Tabii hayrola değil çünkü bu önemli bir tespit Mehmet abi. Yani bambaşka bir şey söylüyoruz şimdi. Yani o kitle hareketlerinden daha ziyade biraz daha birim insanla görüşmek,
istikrar.
Konuşmak ve istikrar, aynı adam. Temadiyet,
evet.
Süreklilik
evet.
Yani.
Evet. Hayrola koyalım diyorsunuz ya orada bir kırılma sesi geliyor değil mi?
Evet, evet.
Ona bir itirazım var. Yani biz hep düstur olarak kırmamak, kırılmamayı anlatıyoruz. Fakat bir kırılma sesi geliyor.
Yok, belki... itirazlar kırılsın diye.
Ha.
Yani böyle bir aslında şey olsun. Ortalık hani o buz kırılsın öyle diyelim.
Kıskananlar şimdi çatlasın mesela, gibi.
Yok öyle de demeyelim de çatlamasın. Bizim için öyle bir çatlama şey olmasın da. Şimdi normalde mülakat diye bir teknik var mı?
Evet.
İş görüşmelerinde bunun ilk safhasında buz kırmak diye bir şey vardır, hı-hı, kavram vardır.
Açmak adamı.
Yani soğuktur adam, karşılıklı böyle bir şey olur. O buz kırmakla ilgili bir takım teknikler vardır. Nasıl açarsın adamı yani?
Yani bir ön çalışma gibi.
Evet, ön çalışma gibi. Bir tür evet ön alma gibi. O ön almayı nasıl yaparsın? Biz de burada aslında bu buz kırmaya teşmil edebiliriz bizim hayrolaları.
Evet.
Dolayısıyla. Hakikaten içimizi ısıtacak ya da güldürecek, tebessüm ettirecek ya da böyle bak bu işte güzel bir tespit denecek yerlere biz hayrola diyoruz
evet.
Ve o şekilde cam kırmak değil de buz kırmak diye peki, onu algılamış neyse. Oluyoruz.
Allah kabul etsin.
Bir böyle şey yani hüsnü yorum değil bu tam bir aslında işi çevirme yani.
Evet.
Şimdi bu şeye devam edecek olursak cami meselesine. Tamam gönül hareketi olsun. Hani sonuçta gönül almanın yani gönül eğer bir baha ile alınacaksa onun tek bahası vardır. Yine gönüldür.
Doğru.
O vermeden
sınırlıdır ama değil
alamazsın.
Mi?
Evet, sınırlıdır.
Yani 1000 kişiye, milyon kişiye gönül verip onların gönlünü bekleyemezsin.
Bekleyemezsin. Bir de işletmede de hani
kontrol
biz,
alanı.
Kontrol alanı diye bir tabir var. Çok güzel. Bunu da tespit etmişler. Hani bir küçük kontrol alanı var. Bir de hakikaten insanın yani yüzüyle ismiyle tanıyıp
doğru.
Kendilerine hareket alanları noktasında böyle bir ne yapıyor ne ediyor ya gibi takip edebileceği insan sayısı da 150'yi geçmiyormuş zaten.
Doğru.
Yani 150 kişilik bir fabrikayı tek başına bir insan yönetebilir mi? Yönetebilir gerçekten o herkese bir şekilde yardımcılarıyla beraber.
Tek başına yönetemez yine 150 kişiyi. Yine 10 tane onun alt elemanı var.
O 150 kişiye kadar tanıyabilir ama.
Evet.
Yani tabii yardımcılarıyla doğru. Yapacak bunu ama. O 150 kişiyi, ismini, yaptığı işi, ne tür bir hareket alanı var, onu az çok 150 kişiyi kafasında tutabilir. Yani bu birazcık tabii kapasite meselesidir. Üstün yetenekli insanların. Ama bu son sınır yani. Bundan sonrası için astar gerekiyor. Orada işte yönetim bir kırılmaya uğruyor ve zaten modern yönetimde ara kademelerin ortaya çıkması da bu noktadan sonra büyük işletmeler çıkıyor işte 10.000 kişi çalıştırıyor mesela.
Doğru.
Burada nasıl bir yönetim hiyerarşisi oluşturacaksın? Yönetim fikri oradan çıkıyor. Şimdi dolayısıyla mesela bak ilginçtir Mehmet abi bu Ahmet Yüksel Özemre var. Üsküdar'da
evet.
Bir atlar dükkanı diye
tabii.
Çok güzel bir kitabı var. O hazretin mesela 250 kişiymiş. İlgilendiği, evladım dediği ve terbiyesine talip olduğu ya da daha doğrusu onun mürebbiliğine tabi olan insan sayısı 250'yi geçmezmiş. Evet. Kapıda bekleyenler olurmuş, 251.yi almazmış. 249'a düştüğü zaman ilk talipliği alır, yine 250'de tutarmış. Benim görüşebileceğim, konuşabileceğim, evet, hayatına müdahil olabileceğim ya da kendisine bir şekilde terbiye sürecinde yardımcı olabileceğim insan sayısı ancak bu kadardır dermiş.
Gönül gönüle gelebilecek.
Evet, belki. Evet. Şimdi burada işte eğer bu teke tek ya da dediğiniz gibi gönül mahdutsa alacağı sayı, cami burada nasıl bir fonksiyon oynayacak?
Evet, yani tabii camiler deyince her camide bir değil, yani bizde semtten semte değişen şeyler var. Biz bunu bu camiye gidip gelme işine en azından yani yaz kursları vesilesiyle çoğu da yaşamıştır. Yani camilerimiz işte belli bir bölgede olur. Oraya elif bağ öğrenmeye gidilir vesaire. O unutulur sonra, o tekrar öteki sene tekrar oradan başlanır gibi şeyler var. Ama işte bugünün çocuğunu, bugünün gencini genç diyorsunuz, başka bir hale geliyor. Çocuk deyince başka bir hale geliyor. Bu artık o kadar işler uzmanlaştı ki, yani anaokulu çocuğu farklı, 5 yaş, 6 yaşa kadar onun üstü, onun üstü, onun üstü diyerek gidiyor. Yani camilerde bu faaliyeti yapabilmek için ben yine insan faktörü önemli diyorum. İnsanın burada ne vereceğini, nasıl muhatap olacağını, nasıl onu kapsayacağını bilen, bunu sizin tabirinizle dert eden arkadaşların olması lazım. Ya bu onun derdi olacak veyahut o imam ulan bana bir iş daha çıktı diye bir derdi olacak. Yani iki türlü dert olabilir. Bir, ya bu benim derdimdir, bu benim inancımın bir borcudur şeklinde bir dert. Veya ya ben ne rahat adamdım, bak bir de angarya çıktı bana, bir dert daha çıktı olacak. Böyle olursa iş zor.
Biz bu noktada hakikaten böyle birkaç örnek de biliyoruz. Mesela etrafındaki batağa düşmüş, özellikle uyuşturucuya müptela olmuş gençleri bir şekilde alıp onlarla uğraşan böyle, evet, imamlar, örnek imamlar var.
Var.
Ya bunlar ama çok bir elin parmağını geçmeyecek sayıda. Var. Genel tabloya bakıldığı zaman böyle bir sadece vazifemiz burada bizim 657 çerçevesinde yapacağımız namazımızı kıldırmaktır. Onun dışında hatta çok zaman bir dernek vardır camiye nezaret eden. O dernek başkanı ile bile imam efendinin çok böyle bir eyvallahı olmaz. Hı. Şimdi diyor ki haberde, yani böyle bir yapı oluşturmak isteyen Diyanet'in bir kere çıkış noktası önemli. Diyor ki FETÖ gibi dini istismar eden yapılardan korumak amacıyla böyle bir faaliyet yapılacak. Bu bir kere niyet. İkincisi, nasıl olacak bu? Cami dernekleri ve Diyanet Vakfı bünyesinde oluşturulacak gençlik kolları önce merkez camilerde yapılandırılacak. Her gençlik kolu kendi camisi bünyesinde sabah namazında buluşacak. İlmi, hal, hadis, tefsir gibi dersler alacak. Gençlik kolları da futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi turnuvalar düzenleyecek. Üyelik sistemine göre yapılandırılacak. Gönüllülük esasına göre çalışacak. Üye kartı olacak. Herkese bir kart verilecek. Şimdi bu bir cazibe unsuru olur mu Mehmet abi?
Yetmez ama evet. Yani ben ideal olarak görmüyorum. Hele en başta söylediğiniz şeyi. Bize bunu iten sahik FETÖ gibi olmasından başlıyorsak zaten bir eksik görüşle başlıyoruz demektir. Yani burada bir ön alıcı bir şeyle başlamak lazım. Ufuk açıcı olarak başlamak lazım. Bir şeylere engel olma niyetiyle değil. Yani onun için de yine bizim insana ihtiyacımız var. Yine insana ihtiyacımız var. Bu iş yani böyle bürokratik teamüllerle, işte Ankara'dan belirlenmiş kurallarla, işte giriş kartıyla, çıkış kartıyla olacak bir şey değil diye düşünüyorum. Biz adam bir avuç insan diyorlar ya, o bir avuç insanı yetiştirelim. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani belli camilerimizin imamları, herkes imamlık yapıyor. Allah hepsinden de razı olsun. Diyelim ki Mehmet Zahid Efendi bir caminin imamıydı değil mi? Diyelim ki işte
İskenderpaşa Camisi imamıydı. Gönenli Mehmet Efendi.
Gönenli Mehmet Efendi.
Evet.
İşte Fatih Çarşamba'daki Mahmud Efendi. Bunların her biri bir caminin imamı aslında. Ya böyle bizim 10 imamımız olacağına 100 imamımız olsaydı düşünebiliyor musun Türkiye ne kadar farklı olurdu? Evet. Yani öyle imam yakalamak, öyle insan yakalamak lazım.
Çok, aslında çok güzel bir noktaya geldik abi. Benim de şahsi kanaatim bu konuda. Yani imamlar imamlıklarını iyi yapsınlar da Allah onlara hizmet kapıları da açar.
Açar.
Çok farklı açılımlar da sağlarlar. Yani bir kere hakikaten mesleki anlamda arkasında böyle bir kıraat zevkini de hissederek bir Kur'an dinlemek, akabinde o bir tebessümüyle cemaatine nazar edişini bir görmek, belki namaz aralarındaki o vakitlerde cemaati çağrısıyla vaktini değerlendirecek bir takım çağrılarla onları derslere ya da verecek belki ilgili kişilerle buluşturacak bir hakikaten ilgi ve hassasiyetin içerisinde olmak muhtemelen çok ciddi kapılar zaten açacaktır. Kaldı ki biz bu tür özellikle gönül alma ve gönül verme mevzularında insanın kendisinden başlayan bir ihtiyaç sahikiyle yola çıkmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Talep etmeden, yani talip olmadan ki mürit de odur zaten, irade koyan, isteyen demektir. Yani gençler de bu isteği belki oluşturmak lazım. Yani ve bu anlamda da ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın zaten güzel, hakikaten ön açıcı çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Mesela Gençlik Spor Bakanlığı, biz de yakın çalışıyoruz kendileriyle. Neredeyse 3-4 senedir bu minvalde güzel çalışmalar yapıyor. Sabah namazına götürüyor mesela gençleri. Ondan sonra çok farklı atölyelerde değerler eğitimi ayrı, sosyal bilimler ayrı, efendim ilmi belki bir inkişaf sağlamak isteyenlere yönelik şeyler ayrı ya da siyaset belki bu alanda gelişmek isteyenlere yönelik ayrı. Artı bir de kanaat önderi diyebileceğimiz yazar ve gençlerin hakikaten nabzını yakabilecek insanları da kanalize ediyor, yönlendiriyor ve onları bir şekilde buluşturuyor. Ortamları da ona göre sağlıyor. Şimdi caminin gerçekten bir uhrevi havası var. Bunun yanında böyle bir gençlik merkezi mi oluşturmak belki burada şey işlev olacaktır. Çünkü mekana gelecek herkes. Bir mekan da bulmak gerekiyor.
Evet.
Caminin kendine ait bir havası var. Ben camiye taşıyacak mekanizmaların, ara mekanizmaların oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu caminin kendisinin işi midir? Ondan çok emin değilim doğrusu.
Evet. Camiler hakikaten bir mekan itibarıyla sizin söylediğiniz özelliklerini kaybetmemeli. Yani o özellikleri kaybolmamalı ve o ruhani özellikleri kaybolmamalı. Fakat biz eğitimde bir şey vardır. Eğitimde bir çığır başlatmak isterseniz önce hocayı yetiştirirsiniz. Burada da aynı şey geçerli. İnsan insana değecek, yakalayacak insandır. Önce o insanları yetiştirmek lazım. Fiziki yapı bugün görüyoruz. 6 ayda bir bina bitiyor. Siz üniversitede bölümler yaptırıyorsunuz, inşaat işlerini yaptırıyorsunuz değil mi? 6 ayda param varsa bir inşaatı bitirebiliyorsun. Ama oranın hocası 20 senede yetişir. Yani onu bence öncellemek lazım, öne almak lazım. Bu da başka türlü olmaz zaten.
Evet.
Ruhani bir eğitim verilecek, kalbe ulaşılacak, maneviyat, her türlü yetişkinlik gerekiyor. Onun için ben de aynı kanaatteyim. Projeler güzel, eskiden olmayan şeyler yürürlüğe konabilir. Fakat biz yine en ilk noktaya dönüyoruz. İnsan ihtiyacım, eskinin o kahd-i rical dediğimiz o ihtiyaç artarak devam ediyor.
Evet. Bir diğer konu belki bugün konuşacağımız Mehmet abi. Bana çok ilginç geldi. Counter Strike diye bir oyun var. Böyle gençlerin çok oynadığı. Belki ekranda görmüşsünüz de siz. Hani oynadınız mı diye sormayacağım ama. Bu arada oyun oynar mısın Mehmet abi sen?
Ben bu kızgın kuşları oynuyorum en fazla. Onu da normal sade onu oynamıyorum. Mesela bir şey seyrederken dinlerken oynuyorum. Kafamı toparlasın diye.
O bir yerlere vuruyor. Darmadağın ediyor değil mi orayı?
Evet.
Onun da bir ara hatta şey çıktı. Onunla ilgili de haberler çıktı. Bu aslında bir CIA'nin ya da bir Amerikan istihbarat teşkilatının içerisinde bir şeyler, bir kodlar koyduğu bir oyundur diye. Bu tür bir istihbarat amacıyla da kullanılıyormuş.
Ne oluyormuş?
Yani mesela onu indirenlerin işte profilleri ya da oynayanların bir şekilde bilgilerine erişmek amacıyla belki kullanılabileceğini söylemişlerdi.
Evet, erişsin CIA bilgilerimizi verelim, biz mühim değil. Sakladığımız bir şey yok.
Her şeyiniz ortada diyorsunuz.
Her şey ortada.
Şimdi burada bu mesela yani 50 yaşına merdiven dayamış bir abimiz olarak böyle bir oyun oynadığınızı bilmekte doğrusu beni hayrete sürükledi. Maşallah diyorum. Tabii gençlerin nabzını tutmak için değil mi? Biraz da.
Tabii tabii. Evet.
Bu oyunu da belki muhtemelen görmüşsünüzdür. Gençler oynarken falan. Bir tane ekranda bir silah var. Yani ekranın en başında. Önüne gelene ateş ediyorsunuz oradan. İşte kanlar saçılıyor etrafa. İşte adamlar düşüyor, ölüyorlar. Size ateş ediyorlar falan. O anda canınız gidiyor. Bu oyunda Türkiye takım olarak birinci olmuş. Bir oyunun bir kategorisinde yani.
Evet.
Yani oyun piyasasının gerçekten çok böyle yoğun olduğunu, ciddi orada paraların döndüğünü, o PlayStation'ları işte hem almak çok şey maliyet hem onların oyunları çok para ama böyle bir dünya şampiyonluğu da hakikaten bizim yaptığımız işte gerçekten iyi olduğumuzu mu gösteriyor abi? Nasıl yorumlayacağız bunu?
Vallahi benim hatırıma şu geldi. Evet, o oyunlar ben de görüyorum, insanlar vuruluyor, öldürdüğün kadar puan alıyorsun. Bunun altındaki felsefe ayrı da yine benim kızgın kuşlar masum kaldı. Sadece şeyleri falan deviriyorsun orada yani.
Onu da parçalıyorsun yine bayağı
ama
bir şey.
Yani insan parçalamıyorsun en azından. Şu
domuzlar var bir değil mi parçalanacak orada?
Evet, ya bahsetmeyelim onlardan. Evet yani. Şöyle hani demiş ya işte ben karıncayı mı eğitmiş adam? Takla mı atıyormuş bir tane karınca?
Evet evet.
Ondan sonra demiş ki ya buna 100 altın verin, 100 de değnek vurun. Bizimkiler de ben tebrik ediyorum. Gelsinler 100 de değnek vuralım yani. Ancak diyeceğim odur.
100 altını oradan mı aldılar onlar?
Herhalde.
Bir tarafından doğru yani. Gerçekten adamların böyle bir kategoriyi bize layık görmüş olmaları, gençlerin o konuda iyi bir performans sergilemeleri. Göğsümüzü kabartmalı mı çok emin değilim ama yani insan hakikaten adam öldürmekten mütevellit bir oyunda böyle derece alması gençlerin de bana çok ilginç geldi. Biz bir ara
ben evet. Bir şey söyleyeyim burada. İşte biz bunu bahsederiz, biliyoruz da değil mi? Yani çok kaliteli bir şeyde ilerleyebilmek için ayrılan bir saat miktarı, gün miktarı var. Bir zaman var değil mi?
Tabii tabii.
Mesela.
Ya bunu elini kaliteli, hesaplamış.
Evet.
Doktora için. Evet. 10.000 kaliteli saat gerekir demiş. 10.000
kaliteli saat.
Yani bir doktorayı, doktora demek biliyorsunuz herhangi tabii. Bir ilim dalında söz söyleyebilecek yetkin bir konuma gelmek
dünyadaki
demek.
Dünyadaki belki 300-500 kişiden biri olmak
evet,
demek.
Evet evet. Dolayısıyla 10.000 kaliteli saat.
Bak bu oyunlarda da aynı şey var. Bu oyunlar nerede gelişiyor? Tekrar tekrar oynadığında artık uzmanlık kesbediyorsun. Bu ellerin, parmakların, beynin, gözün bir anda bunu ama bu kaç bin saat oynayarak oluyor? Yani değil
muhtemelen
mi?
Muhtemelen aynıdır. Hiç değişmeyen bir şeydir belki de o. Yine 10.000 kaliteli saat orada vermiştir.
Evet.
Ondan sonra da başarı gelmiştir
kendine. Aynen öyle, o şekilde. Yani bunu sen eğer işte bir cerrahsan şu ameliyata harcasaydın şuraya gelirdin. Bir pilotsan şuna harcasaydın simültanede buraya gelirdin. Bir ilim adamıysan bunu yapsaydın bir master veya doktora degree kazanırdın. İşte ben ne oyunuydu?
Counter Strike.
Counter Strike'de ben dünyada şu alanda birinci oldum yani ne diyelim.
İşte demek ki yani insanlar hakikaten bu mesela şey değişmiyor prensip. Yani dediğin gibi Mehmet abi 10.000 saati doktorluğa da harcasan işte herhangi bir doktoraya da harcasan gel bakalım şimdi buradan şeye hani ya ben adam olmak istiyorum. Muhtemelen yine aynı performans geçerlidir değil mi?
Aynı şey.
10.000 kaliteli saat geçirmen gerekiyor
evet,
ki.
Evet. Demin bahsettiğimiz konuyla da alakalı. O çocuğa, o gence biz gönlümüzle beraber o saatimizi birebir kaliteli saatimizi vereceğiz ki bir karşılık alalım. O buzları kıralım. O şeyler yok olsun.
Yani 10.000 kaliteli saati çocuk diyelim kaliteli sohbette.
Evet.
Kaliteli kitap okumayla. Kaliteli seminerlerle. Kaliteli bir efendim belki tefekkür ve düşünce dünyasıyla
evet.
Ya da bu tür kaliteli insanların arasında geçireceği vakitlerle geçirmeli ki sonunda hakikaten ya işte bu adamdır. Bundan sonra bunun atacağı adım da yapacağı işte ortaya koyacağı performans da güzel olacaktır diyebilelim.
Bu seyri sülük de öyle bir şey değil mi zaten?
Evet.
O kaliteli bir saati ayırmak değil mi yani?
Evet.
O bir saati bütün güne yayacak şekilde fazlalaştırmak değil mi zaten?
Şimdi peki mesela bunu gencin herhangi birisine anlatmak belki zor olabilir. Çünkü gençlik diyor cinnetten bir çağdır. Yani sen gel şurada bu tür bir kaliteli sohbet dinle diyene kadar. Adam orada kaliteli bir oyun oynadığını düşünüp belki şey yapmak istiyor. Bir hani heva ve hevesinin belki bir oyun ürünüdür ama burada daha iyi vakit geçirdiğini düşünüyor. Bir taraftan da eğlendiğini düşünüyor. Şimdi biz acaba nasıl ikna edeceğiz? Yani bak, çünkü zor öbür tarafta. Hani yıkmakla yapmak gibi bir şey aslında bu. Yani nefsinin önde olduğu, sürekli böyle birilerini vurduğu, kırdığı ve böyle bir zevk aldığı, sadistçe bir işi yapmak ve bunu sürekli yapmaktan kaynaklanan bir kalite, bir performans ölçüsü sonuçta onu bir yere getiriyor ama ne işte karıncaya takla atmayı öğreten adamın yaptığı gibi, ne kardeşim bunun sonu yani. Sonuçta bu neye yarıyor? Kocaman bir hiç. Ama kaliteli olana, esas arzulanana biz yöneltemiyoruz gençleri. Nasıl yapacağız abi bunu?
Ya bu bizim belki de hep tartıştığımız konu. Biz bundan bahsediyoruz, devamlı bahsediyoruz. Yani o vakitlerin nereye sarf edilmesi gerektiği. Şöyle ben söyleyeyim. Diyelim ki genelde dinlenen müzik nedir? Tüketilen şey nedir? İki dörtlük cıstaka cıstak dediğimiz müzik tarzıdır.
Belli ritimler değil mi onlar?
Evet, belli bir ritimler bir şeyi harekete geçiriyor. Ama mesela bir diyelim ki bir sanat müziği, bir klasik müzik, bir şey. Bunlar ne ister? İlk dinlediğinde hiçbir şey hissetmezsin, zevk de almazsın. Ama bunu büyük bir zaman zarfında dinleye dinleye gelen bir daha o kalitesiz müziği dinlemez.
Evet.
Yani klasik müziği dinleyen bir adam o kalitesiz müziği dinlemez.
Ya o bir zevk meselesi.
Tabii zevklerin incelmesi meselesi. İncelmesi. Ha, sanat gibi yani.
Evet, dolayısıyla bu terbiye süreci aslında yani insanın o zevklerinin, değil mi, düşüncelerinin, davranışlarının aslında bir kıvama gelmesi,
evet,
demek.
Evet, evet.
Yani bu süreci ama sokamıyoruz ki kimseyi. Yani böyle bir ihtiyacı olduğunu hissettirmek nasıl mümkün olacak abi?
Ya Lütfü hocam, o da bir kısmet işi sanki. Yani netice siz manevi zevklerden bahsediyorsunuz. Manevi duyuşlardan bahsediyorsunuz. O ileriki pozisyon.
Bu yok Mehmet abi, sadece oradan bahsetmiyorum. O yani hakikaten bir tarafta dediğiniz gibi kısmet nasip işi olabilir. Ama bu dünya çapında da böyle değil mi yani? Sonuçta iş yapmak noktasında da ya da herhangi bir mesela Fransız lokantasında yemek yemek bile sonuçta bir hani ya ben param var gider yerim kardeşim. Orada söyleyeceğim garsonu çağırma usulünle bile aslında kendini bir anda deşifre edebilirsin. Sen ya köyden mi geldin derler mesela. Ya da orada ne yemekle ne yenir mesela.
Veya hani adama demişler ya, sen zengin olsan ne yersin? Hep sobanın cücüğünü yerim demiş yani.
Ondan sonra da sen ne yersin diye soruyor. Diyor ki bana bir şey bırakmadın ki. Bu yani. Muhabbet bu. Şimdi böyle bir hakikaten mesela harcamak çok önemli bir kültür aslında yani. O tabii, bir rafine olmak yani. Ve belki nesilden nesile de öğretilen, öğrenilen doğru, bir şey yani.
Doğru.
Parayı kazanmak hakikaten bir baht işidir. Ve çok herkese nasip olabilir belki. Ama evet, harcamak ve rafine yapmak bunu ve bir gerçekten o zevk çerçevesinde yapabilmek öyle kolay kolay herkesin doğru, yapabileceği bir şey değil. Belki doğru, nesiller isteyen bir şey yani.
Doğru.
Ya bu anlamda soruyorum abi, ben diyorum ki yani ya bu tür bir şeyin velev ki dünyacı bile olsan tamamen işte Fransa'da öğlen yemeği yedim, sonra falanca baloya katıldım, oradan şu alışverişi yaptım, bak şu aldığımı görüyor musun, ne kadar ince bir zevk falan filan. Ya bu bile aslında bir terbiye süreci gerektiren bir şey. Dünya bile kendisinden rafine zevk alan adamların bir incelmesini istiyor yani böyle, evet, bir değil mi? Evet. O bile bir emek istiyor. Diyor ki yani böyle yani çok affedersin şey geldi şey gitme diyor yani. Tamamen evet, bir rafine ol, bir incelsin zevklerin diyor. Ya, dünya bile böyle bir talepte bulunuyorken bizden bir emek istiyorsa yani biz şimdi ahiret zevkleri diyoruz, manevi zevkler diyoruz, tabii, incelmek diyoruz. Tabii. Vermenin o zevkine erişmek diyoruz,
evet,
değil mi?
Evet.
Yani ihsar diyoruz, kendin muhtaç olduğun halde karşındakine vermek diyoruz. Ya. Oradan bir zevk al diyoruz. Mesela bunların hepsi aslında çok daha yoğun belki terbiye süreçleri gerektiriyor.
Hatta hep bunların ya bu manevi zevkler böyle ortada olsaydı, herkesin çok kolay ulaşabileceği şeyler olsaydı zaten bir kıymeti olmazdı ki. Yani değil mi? Orada hani siz söylediniz ve almanın değil vermenin zevkini tadabilmek, bir kişinin işte bir acısını paylaşmanın getirdiği mutluluğa ulaşabilmek, İser diyoruz, bir diyoruz buna bu tabirler içinde. insanlara faydalı olmanın bizi getirdiği, o ruhumuzu yükselttiği kıvam. Hatta demin söylediğiniz gibi işte bazı şeylerden vazgeçmenin getirdiği zevk. Yani bir haramdan vazgeçmenin getirdiği
feragat
bir zevk.
Feragat duygusu yani.
Bir zevk vardır insanda. Bakmamanın verdiği bir zevk vardır. Bakmaktan çok daha üstün olan. Yani bunları insan biraz da tadarak, yaşayarak, anlayarak öğrenecektir. Mesela size bir örnek vereyim ben bu anlamda. Bizim bir akrabalarımız hacca gittiler. Ya artık böyle hac şeyleri de böyle aşağı yukarı ciddi bir servet istiyor bazen. Mesela ben 20 bin dolar, iki kişi gidiyorsun 40 bin dolar gibi. Fakat orada da yani elin sıcak sudan soğuk suya girmiyor mesela. Her yerde işte en belki zor yeri Arafat'tır, Müzdelife'dir. Oradaki çadırlar klimalı. Ve orada mesela şöyle pazarlanıyor. İhramsız kişiler hizmet ediyor. Yani bu şu demek. Bu adam mesela Arafat'ta
sadece hizmet için var orada yani.
İhramlı olan hacı olur yok. Ya. O işle uğraşmıyor. Sadece seninle uğraşıyor. Mesela genelde Allah şoför Allah. Bizden şoför gider. O da ihrama girer. O da orada hacı olur. Yok bu adam smokinle şeyle kıyafetle üniformayla gidiyor. Garson öyle gidiyor. Falan böyle bir ortamda.
First class hacı yani.
Aynen öyle gitmişler. Anlatıyor. Nasıl, bir zorluk çıktı mı dedim. Ya zorluk çıkmadı ama dedi. Yani Arafat'ta ikindiye doğru bizim tuvaletlerimize dışarıdan insanlar geldi. Yani o tuvalet de dışarı kapalı orada mesela. O çok önemli bir şey. Arafat'ta en büyük ihtiyaç tuvalete ihtiyacıdır. Çünkü ciddi bir kuyruk oluyor diğer insanların gittiği, diğer evet. hacıların gittiği yerde. Yani bir ondan sonra bir tek orada şey oldu dedi. Biraz hani şey oldu ama dedi işte neyse dedi. Sonradan halloldu dedi. İşte kapıyı kapattılar bir şey. Ya bak abi sana bir şey anlatacağım dedim. Benim tanıdığım bir grup var dedim. Kayserili bunlar. Şunu yapıyorlar dedim. Arafat'ta tuvalet sırasına giriyorlar. Önünde mesela 30-40 kişi var. Bekliyor. 40 dakika, 45 dakika. Sonra sırada öne yaklaşmış oluyor. O anda bakmaya başlıyor çevresine. Kim böyle sıkışmış, kim ihtiyacı halinde. Hemen onu çağırıyor. Kendi sırasını ona veriyor. Tekrar sıranın en arkasına geçiyor. Bu şekilde Arafat'ta duruyorlar dedim. Bunu söyleyince şaşırdı. Hiç düşünmemiş. Yani aslında o 20 bin dolara aldığım benim o first class hac hizmetinde muhakkak duyduğum bir şey vardır ama o tuvalet sırasını veren insan kim bilir nasıl bir zevk alıyordur. Bu önemli bir şey.
Bu bahsettiğiniz abimizi bir başka programda ayrıca konuşalım. Çünkü siz onun başka türlü hatıralarını da beraber paylaşmıştık sizinle hatırlarsanız. Evet, evet. Hani bir gün de böyle kalkıyor gecenin bir yarısında bir bakıyor böyle dışarıya bakarken bakıyor karşıdaki bankanın önünde bir uzun bir kuyruk var. Ne bu ya bir diye böyle bir bakıyor ki emekli maaşları için kuyruğa girmişler. Kalk hanım diyor hemen bak bize diyor fırsat çıktı hayır hizmeti diyor. Ne yapacağız? Ya bunlar diyor aşağıda soğukta şimdi bekliyorlar. Biz bunlara diyor çay yapalım diyor. Evet. İkram edelim kalabalık işte bu evet. kuyruktakilere. Hanımı da hemen bir çay yapıyor. İşte bir termosa bardakları hazırlıyorlar. Başlıyor ikram etmeye. Allah razı olsun oğlum senden. Ne güzel maşallah falan filan diye derken arkadan bir tane böyle bir omzuna bir el. Bir bakıyor orada çay satmakta olan bir tane seyyar satıcı. Bak bir daha diyor burada seni görürsem diyor ona göre diyor ayağını denk al. Tabii bir ay geçiyor aradan. Yine aynı evet. manzarayı görünce o tabii çaycının falan filan uyarısını unutmuş. Hmm. Tamamen efendim o hayır endeksi yine yardım edeceğim. Bak fırsat doğdu diyerek tekrar efendim aşağı bir iki çay daha o termosla ikram edecekken tekrar omzuna arkadan bir el başını çevirince yumruğu yiyor. Evet. Çaycı orada onu. Seyyar satıcı para kazanacak çünkü. Evet. Benim işime mani oluyor bu diye. Yani hayır için böyle bu bir mücahitlik yani.
İşte tam da bahsettiğimiz şey bu. O sadece Allah rızası için o çayı demleyip hanımıyla götüren adamın aldığı zevkle o çay satan adamın para kazanmaktan aldığı zevk netice yapılan iş aynı. Bunları kıyas ediyoruz.
Evet zevk aynı ama niyet farklı diyoruz.
Zevk farklı orada farklı zevk, bir zevk alıyor tabii yani.
Acaba evet. nereyle hissediliyor o zevk? Evet, evet. tabii o çok önemli işte belki.
Doğru. Ya yaşamak lazım demek ki.
Evet yaşamadan bilinmez.
Evet.
Efendim biz bugün de hayrola da Böyle iki konu üzerinden gittik. Bir camilerde gençlik merkezleri olmalı mı olmamalı mı? Biraz böyle ya esas bu iş gönül almak, gönül vermektir. O yüzden biraz daha belki camiye götürecek ara formlar ve mekanlar üzerinde çalışmak lazım dedik. Sonra Counter Strike'dan birinci olan Türk ekibinden yola çıkarak onlara 100 sopa vuralım diye karar verdik döndüklerinde. ve oradan da yola çıkarak işte esas zevkler, tali zevkler konusuna girmiş olduk. Zevk meselesi anladığım kadarıyla Mehmet abimizin özel böyle...
Zevk aldığı bir konu.
Zevk aldığı bir konu. Gusto. Evet. Gustoluk. Bir ara yemekleri de konuşuruz abi. Böyle güzel yemek kültürümüz de var.
İnşallah.
Çünkü yine bugün bir haber vardı. Singapur'da mı? Uzak Doğu'da bir yerde yemek yarışmasında bizimkiler bir 9 altın madalya almışlar yani.
Evet.
Böyle farklı iyi kategorilerde.
En azından o Counter Strike'dan daha iyi bir şey olmuş.
Evet. Tabii yenecek bir şey sonuçta. Evet. Yani bu bir hizmet meselesi yani. Orada birinci olduğu yemeği gelir burada yapar insanlar. Aa ne güzel bak bundan altın madalya aldık zaten deyip böyle bir hizmet meselesi de olur.
Fakat şu tabii biz yani bu yemek meselesine girdiniz. Genelde televizyonda bunlar olunca bir şikayet konusu oluyor değil mi? Yani bu yemekleri gösteriyorsunuz, vermiyorsunuz. Fakat biz de şimdi anlatacağız. Bize düşen bu yemeği tattırmaktır anlattıktan sonra. Ona göre plan yapalım.
Beraber inşallah onu tadarız abi.
Öyle biz söyleyeyim. Tadarız yani.
Yani şöyle bir evet. Şey ama. Şimdi hakikaten göstermekle anlatmak arasında fark var. Bir derece doğru. Farkı var.
Doğru. Yani insan beyni de çalışıyor o zaman.
O sırada tabii anlattıklarımızla muhtemelen bir... görmek gibi olmayacaktır o. Dolayısıyla biz o suçlamaya maruz kalmayacağız diye peki. Düşünüyorum. İnşallah müteakip hayrolalarda biz hem yemek işine gireriz.
Tamam.
Hem inşallah. Zevk işine devam ederiz. Sizin gustoluğunuzdan istifade ederiz diye düşünüyoruz.
Ne? Kaptan Gusto vardı eskiden.
Kaptan Gusto vardı evet. O Müslüman oldu mu olmadı mı diye çok tartışma olurdu. Ama olmamış.
Olmamış mı? Olmamış. Allah bilir belki de neyse adam.
Tabii Cenab-ı Hak hidayet bu meselesi tabii. Evet. Ali yok bugün abi hayırdır?
Ali evet bugün gelmedi. Dedi ben
ödev verdik ona biz aslında. Öyle mi? Son 5 dakika tabii ben burada söylemiştim ona. Son 5 dakika dedim sen hazırlayacağın bir konuda bize dedim bir yorumunu anlatacaksın dedim yani. Aktaracaksın dedim.
Tamam ben.
Belki ondan kaçmıştır o.
Ödev verince tabii iş değişiyor tabii iş. Bir metazoriye giriyor belki. Bir de belki hani böyle bir ekranda şey vardır ya... ...ekranda yüzümü eskitmeyeyim, sesimi eskitmeyeyim.
Ali o zaman da, tabii, evet, geleceğe evet, yatırım yapıyor. Evet, tamam öyle. Babam yeter şimdilik. Evet. Babam varsa bana ne gerek var diyor belki de. Oldu efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün de hayrola da Mehmet Lütfü Arslan ben ve Mehmet Emin Okur abimiz... ...birlikteydik Erkam Radyomuzun Kalbin Frekansı'nda. Tekrar... Bir sonraki pazar günü yine saat 7'de sizinle beraber olmak istiyoruz, arzu ediyoruz. Tekrar buraya bekleriz efendim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.
Kalın sağlıcakla.